Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı tekrar muhabbetle, Allah'ın selamı ile selamlıyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendim, bir hafta aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz ve inşallah bize ayrılan süre içerisinde her zaman olduğu gibi Kitap Dünyası programının muhtevasını oluşturan güzel kitaplarla beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Gönül dünyanıza, gönül dünyamıza ruhumuzu imar eden, inşa eden güzel kitapları, güzel konuları taşımaya gayret göstereceğiz efendim. Yine masamızda güzel kitaplar var sevgili dinleyenlerimiz. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta anonsunu yaptığımız kıymetli bir hocamızın güzel bir çalışması. Kendisine Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz, dualar ediyoruz. Ahmet Ali Gencel hocanın Safa Yayın Dağıtım'dan çıkan Kur'an, Sünnet ve Akıl Işığında Taşı Gediğine Koymak ismiyle güzel bir çalışma ortaya koymuş. Hocamızın kitabının arka kapak yazısını şu cümleler süslüyor efendim. Bu mütevazı çalışmam diyor, hassasiyetle seçilmiş 67 konu başlığını ihtiva etmektedir. Hassasiyetle seçilen bazı konular hakkında her bir konu, ömür boyu bütün insanlara lazım olan her bir konu, sabit, sahih ve kalıcı hakikatlerden oluşan Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, hadis-i şerif örnekleriyle, kıssa ve hikayelerin tespitleriyle ilim insanı, fikir adamı, filozof, sanatçı, devlet adamı, yazar, şair gibi çeşitli insanların tarih boyunca damıtılmış tecrübe ve akıl süzgeçlerinden geçirilmiş düşünce ve fikirlerini ifade ettikleri özlü güzel sözlerden oluşan düşünceleriyle beslenmiş ve bu hale getirilmiştir diyor Ahmet Ali Gencel hocamız bu çalışmasını bize sunarken. Şöyle kitabın iç taraflarına bakalım, nelerden bahsediyor. Bu tarz kitaplar sevgili dostlar gerçekten adeta kısa vadede efendim bize iyi gelecek, okumamızda ruhumuza iyi gelecek konuları ihtiva ediyor. Biraz böyle nasıl diyelim, hani ilmi tarafı da olan ama yormadan okunabilecek çalışmalar olması hasebiyle tavsiye edildiğini, ettiğimizi de söylemek lazım. İçindekiler bölümünün şöyle başlıklarına baktığımızda aslında insanoğlunun hayatında her daim kendisine lazım olacak konuları hocamız, yazarımız burada gündeme getirmiş. Yani iyi bir insan olmak, iyi bir Müslüman olmak için gerekli olan özellikler ne ise, yani bizi biz yapan, insan, Hazreti insan olabilme noktasında bizi geliştirecek olan erdemlilik özellikleri, ahlaki hususiyetler nelerse onları burada hocamız anlatmış. Gerçekten bir insanın, değerli dostlar, şahsiyetinin, karakterinin oluşması da bu şekilde oluyor. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman Allah'ın bir emaneti olarak Rabbimiz bize onu ikram ediyor ve aslında çocuk algıları, idraki, efendim düşünceleri o yaşına göre daha sınırlı ama ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde, yıllarda o insanın birçok değer dediğimiz, yani değerler silsilesi dediğimiz özellikler oluşmaya başlıyor. Bunları oluşturmak için de temelli ve hakikatli, esaslı çalışmalar yapmak lazım. Mesela bir insanın adalet duygusu durup dururken oluşmuyor. Bir insanın efendim edep duygusu da aynı şekilde, bir insandaki ilim diyelim hevesi ya da israf duygusu, israf etmeme duygusu, kanaatkar olma duygusu, efendim merhametli olma duygusu gibi hususlar zaman içerisinde o insanın yaşadığı çevre ve o insanın yaşadığı tecrübelerle yakından alakalı. Bunlar emek verilmesi gereken, gayret gösterilmesi gereken hususlardır. Yani hani delikanlı kavramı vardır, ifadesi vardır bizim kültürümüzde. Delikanlı daha böyle olayları tam süzgeçten geçiremeyen, biraz böyle cesareti gözü karalılığı olan, efendim kanı kaynayan bir insanı anlatmak için ifade edilir. Ama zaman içerisinde insan o delikanlılıktan, kanı kaynama durumundan kurtularak daha efendim ihtiyatlı, daha teenni ile hareket eden, ilerisini gerisini düşünen, muhakeme edebilen bir karakter haline gelir. Bu bir olgunluk seviyesidir şüphesiz. İnsan yani 16 yaşında, 18 yaşındaki, 20 yaşındaki bir insandan bunları beklemek doğru değil. Ama zaman içerisinde insan olgunlaşa yaşı büyümüş olur. İşte bunun gibi insandaki ahlaki özellikler, efendim karakteristik özellikler, erdemlilik özellikleri de aynı şekilde emek verildiği takdirde zaman içerisinde kendini buluyor karakterimizde. Hocamız da aslında, kıymetli Ahmet Ali Gencel hocamız da, değerli dostlar, bu özellikleri bize anlatmış. Nasıl olması gerektiğinin çerçevesini çizmiş. Yani bir insan şöhret olursa neye dikkat etmesi lazım? Tevazulu nasıl olması lazım? Efendim vicdani duygularının gelişmesi nasıl olması lazım? Yardım etme, efendim başkalarına zulmetmeme gibi özellikler bir insanda nasıl elde edilir? Onları o insan nasıl kazanır? Aslında kitabını bu çerçevede hazırlamış ve bu minval üzere de devam ettirmiş kıymetli hocamız. Böyle bir kitabı bizlere sunarken kitabının basımına Eriş Vakfı destek olmuş. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Zira kitabın arkasında Eriş Vakfı'nın hediyesidir deniliyor. Arzu eden dinleyenlerimiz, okuyucularımız da Eriş Vakfı'na ulaşıp bu kitaptan temin edebilirler. Kur'an, sünnet ve akıl ışığında taşı gediğine koymak isimli çalışma. Adalet konusu ile başlıyor kıymetli hocamız. Hayatın hayatı adalet diyor. Çok güzel bir ifade. Hayata da hayat veren bir şey olması lazım. Hayatı da diri tutan, canlı tutan bir gerçeğin, bir hakikatin olması lazım. O da adalettir. Adalet duygusu gerçekten sevgili dinleyenlerimiz, biz genel manada adalet dediğimiz zaman sanki bir devlet kurumunun ya da devlet erkinin yerine getirmesi gereken bir şeymiş gibi algılıyoruz. O yüzden hani devlet mahkemelerinde ya da mahkemelerin arka tarafında adalet mülkün temelidir ifadesini görürüz. Halbuki bu olmakla beraber insan hayatında, insanın her adımında adalet duygusu olması gerekir. İnsanın en başta kendisine karşı adil davranması gerekir. Kendi bedenine karşı, kendi ruhuna karşı. Yani insan mesela yemek yerken dahi adil olmak gerekiyor kendine karşı. Suyu fazla kaçırdığınız zaman, yemeği fazla kaçırdığınız zaman ya da bir organınızın ihtiyacı olan bir gıdayı vermediğiniz zaman kendinize mesela fiziki anlamda, zahiri manada adaletsizlik yapmış oluyoruz. Uyumamız gerekirken uyumuyor da bedenimizi yoruyorsak bedenimize karşı adaletsizlik yapmış oluyoruz. Ya da gözümüzü, gönlümüzü, ruhumuzu Allah'ın hoşlanmadığı efendim istikametlerde kullanıyorsak aynı şekilde onlara da adaletsiz davranmış oluyoruz. O yüzden aslında adalet duygusu bir yönüyle insanın kendi iç dünyasında başlar. Sonrasında eşyaya karşı, insana karşı, tabiata karşı, insanın malumunuz olduğu üzere insanın ilişkiler ağına baktığımız zaman hele hele bir Müslümanın ilişkiler ağında hukukullah vardır. Yani Allah ile olan hukukumuz vardır. Allah'ın yarattıkları ile olan hukukumuz vardır. Tabiatla, eşyayla olan hukukumuz vardır. İnsanlarla olan hukukumuz vardır. Hayvanatla olan hukukumuz vardır. Bakın bunların hepsine aslında bir adalet çerçevesinde, adalet düzleminde bir davranış biçimi ortaya koymamız gerekiyor. O yüzden çok önemli bu konu sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli Ahmet Ali Gencel hocamız da kitabının en başına bu konuyu almış ve adalet nedir sorusunun cevabını vermiş. Adalet diyor sırat-ı müstakim, yani istikametini, sırat-ı müstakimi takip etmektir. Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaktır. vasat ümmet olabilme şuuruyla hal, hareket ve tavır içinde olmaktır. Adalet, insan haklarını korumaktır. Haksızlığın önüne geçmektir. Toplumları huzurlu ve mutlu bir şekilde bir arada tutan önemli bir durumdur adalet. Adaletin sahibinin Allah olduğunu, onun El-Adil ismi şerifinden öğrenmekteyiz. En adil olan Cenab-ı Hak'tır. Allah adaletli davranır. Adaletli davranır. Adaletle eşitliği birbirine de karıştırmamak lazım. Bir, ya daha doğrusu muhataplarımıza, karşımızda bulunan iki insana eşit davranıyor olmamız, bazen onlara karşı birine adaletsiz davranıyor olmamız anlamına gelir. Mesela iki tane evladımız var. Birinin yaşı 20, birinin yaşı ise 3 mesela. İkisine de aynı harçlığı veremeyiz. Yani 20 yaşındaki evladımıza vermemiz gereken harçlığı 3 yaşındaki çocuğumuza vermeye kalkarsak eşit davranırız ama adil davranmamış oluruz. Yani büyük olana adaletsizlik yapmış oluruz. O açıdan sevgili dinleyenlerimiz, zamanımızda eşitlik ile adalet kavramları da zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. O yüzden Cenab-ı Hak bize karşı, kullarına karşı yaratmış olduğu her şeye karşı her daim adil bir şekilde davranıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak eşit davranmıyor, adil davranıyor. Bu anlamda da bu konulara dikkat edilmesi gerekir. Hocamız da bunu burada vurgulamış. Kur'an-ı Kerim'de adalet, hadis-i şeriflerde adalet ve adalet meselesiyle alakalı kıssalar ve güzel sözler demiş ve konuyu bitirmiş. Gerçekten kitabın yeni ifadeyle konsepti de çok güzel. Yani muhtevası adalet kavramını açıklıyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'deki adaletle ilgili ayet-i kerimeleri alıyor. Arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek dilinden hadis-i şeriflerde adaleti anlatıyor rivayetlerle ve bu konuyla alakalı bir kıssa anlatıyor. Ondan sonra da bu konuyla ilgili güzel sözleri alarak konuyu bitiriyor. Evet, Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir dizesiyle bu konuyu sonlandırıyor. Biz de Akif merhumu anmak adına o ifadeyi, o dizeleri okuyalım. Kenarı Dicle'de bir kurt yese koyunu, gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. Evet, adalet dediğimizde İslam kültüründe, bizim kültürümüzde aklımıza gelen en önemli simalardan bir tanesidir. Hazreti Ömer radıyallahu an, onun adaleti ile meşhur olması, adil davranması gerçekten dillere destan ve bugün adalet alanında, yargıda çalışan insanların da örnek alması gereken bir şahsiyettir Hazreti Ömer radıyallahu anh, ki adalet mülkün temelidir sözü de Hazreti Ömer'e atfedilir. Onun söylediği rivayet edilir. Yine bir Macar atasözü olarak geciken adalet adaletsizlik getirir. Yani geciken adalet adalet değildir. Haksızlık önünde eğilmeyiniz çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu sözleri de kıymetli hocamız almış buraya sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim Ahmet Ali Gencel hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyoruz. Böyle güzel bir çalışmaya emek vermiş ve okuyucuyla buluşturmuş. Bunu da sizlere bu şekilde takdim ettik sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Bu vesileyle ikinci bölümde inşallah süremizin, yani birinci bölümün sonuna doğru gelmiş bulunuyor. İkinci bölüm içinde hazırladığımız bazı kitaplarımız var. Onları da inşallah aktaracağız. Şöyle sadece aradan önce zikredelim. Profesör Doktor Abdülaziz Beki hocamızın iki tane kitabını ve Mehmet Edip Beki abimizin de bir kitabından kısaca ikinci bölümde de sizlere bahsetmiş olacağız sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Şimdi Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kaldığımız yerden bu güzel kitaplarla beraberliğimize devam edelim efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Profesör Doktor Abdülaziz Beki Hoca'nın Bekke yayınlarından, ki kendi soy isimlerinden mülhem bu yayın evi markası oluşturulmuş, güzel bir çalışması yayınlandı. İslam hukukunda siyasi yönetim isimli çalışmayı görüyoruz değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocamız uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftülük yapmış, hocalık yapmış, akademisyenlik yapmış aynı zamanda. Ve kendileri de İstanbul'da ikamet ediyorlar. Cenab-ı Hak onlara da sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ve hocamızın kardeşi bizim de üniversitede hocamızdı. Niyazi Beki hocamız gerçekten ilim ehli insanlar ve güzel çalışmalar ortaya koymuşlar. İslam hukukunda siyasi yönetim isimli çalışma belki de alanında yazılmış ilk çalışmalardan, yani telif olan ilk çalışmalardan bir tanesi. Bu alanda malumunuz olduğu üzere ülkemizde daha çok tercüme kitaplara rastlıyoruz ama özgün ve telif olan kitapların sayısının az olduğunu da görüyoruz. Hocamız da tabii bu kitabı yıllar önce kaleme almış, yıllar önce yazmış ve bastırmış aynı zamanda. Dolayısıyla yeniden basılıyor bu kitap, basıldı. Bu yönüyle de önem arz ediyor. Kıymetli hocamız Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne profesör olarak atanmış 2009'lu yıllarda, daha sonra Bingöl Üniversitesi'ne geçmiş. Dolayısıyla hem din hizmetleri müşavirliği yapmış aynı zamanda Hollanda'da. Şöyle özgeçmişine baktığımda gerçekten bir ilim ehli olarak hayatına başlamış, bir hizmet insanı olarak başlamış ve bu çalışmalarını ömrünün büyük bir bölümünde devam ettirmiş. Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin kendisine diyoruz değerli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, takriz yazısından birkaç satırı okuyalım. Yayın evinin kitapla alakalı bir baştaki yazılarından. Diyor ki, semavi ilkeler manzumesi olan İslam dini, insanlığa itikat, ibadet ve ahlak ilkelerinin yanı sıra hukuk sisteminden oluşan mükemmel bir hayat tarzı sunmuştur İslam dini insanlığa. Kaynağı itibariyle ilahi özelliklere sahip ve prensiplerde ne siyah beyaz, erkek kadın, Arap Ecem ve ne de madde mana, ruh ceset, dünya ahiret, fert toplum ve din devlet ayrımı yapılmıştır. Yani yapılmamış, hiçbir ayrım yapılmamıştır. Hazreti Peygamber Efendimizin hayatında dini ve siyasi anlamıyla pratikleşen bu ilkeler, bir yandan itikadi hurafeleri, siyasi diktayı, ideolojik despotizmi ve idari tahakkümü yıkmak, bir yandan da insanın yaratılışına uygun inanç ve ibadet sistemini adalet, merhamet, eşitlik ve özgürlük gibi temel insani hak ve hürriyetleri temin ve tesis etmek hedefini gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu dünyevi hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olan İslam dini, aynı zamanda insanın uhrevi saadetini temin edebilecek olan maddi imkanları hazırlamak ve bir anlamda insanları bu doğrultuda doğru olarak bilgilendirmek gayesini de gütmektedir. Takriz olarak baş tarafa yayın evi bunu almış ve güzel, önemli bir bilgiyi de burada paylaşıyor. Eserin ilk baskısı 1998 yılında yapılmış. Ardından geçen zaman ikinci baskıyı da zorunlu hale getirdi diyor yayın evi. Ve İslam hukukunda siyasi yönetim bugün belki de birçoğumuzun okuması, bilmesi ve örnekleriyle anlaması gereken, kıyaslamalarıyla başka efendim devletlerin, başka hukuk sistemleri ile karşılaştırılması gereken ve temel kavramları gördüğümüz burada, devlet kavramı, millet kavramı, ülke kavramı, egemenlik kavramı efendim ve bunun batıda aynı zamanda İslam tarihinde de bu kavramların nasıl içinin doldurulduğu, nasıl şekillendiği noktasında güzel bir çalışma ki İslam devlet yönetiminde idareyi elinde tutan halifenin ne olduğu, hangi misyonları üstlendiği, ne anlama geldiği, bunlar izah edilmiş. Tabii meselenin diğer tarafları, yani devlet yönetimi dediğimizde sevgili dinleyenlerimiz sadece bir yönetim değil. Devlet başlı başına bir olgudur, bir gerçektir. Devletin siyasi, ekonomik, iktisadi, ahlaki, sosyolojik, psikolojik birçok yönünden bahsedebiliriz. İnsan kaynakları dolayısıyla bir bütün olarak devlet dediğimiz erkin unsurlarını oluşturan yargıdır, hukuktur, kanundur vesaire. Bütün bunlar İslami pencereden nasıl görülmüş, nasıl görülmesi gerekiyor? Kıymetli Abdülaziz Bekki hocamız bunları bize anlatıyor. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kurduğu devletin, Mekke'de de kurduğu devletin örneklemeleriyle ve tabii ki ondan sonra İslam tarihinde kurulan devletlerden de örneklemeler yaparak bu kitabı geniş bir şekilde anlatmış. Kaç sayfa bakalım şöyle sevgili dinleyenlerimiz, tam 330 sayfaya yakın bir hacimde bir güzel çalışma. Şu cümleleri de zikredelim size kitabın arka kapak yazısı olarak. Diyor ki yazarımız, bu çalışmamızın temel amacı yalnız İslam'da devlet, yönetim ve hükümet düşüncesi ve bu düşünceyi sistemleştiren anayasa ve idare hukuku vardır şeklinde bilinen bir realiteyi ortaya koymak değildir. Çünkü bu husus herkesçe bilinmektedir. Esas amacımız bunun yanı sıra yukarıda belirtilen şekilde bu hususların İslam hukuku içindeki yerini belirtmek, hukuki ve tarihi mahiyet ve ilkeleri ışığında çağdaş, yeni siyaset ve yönetim sistemi inşa etmek, şura, biat, azil ve tefviz yetkisi gibi bazı önemli ilkelerin pratikte icra keyfiyetini ve bugünkü dünya siyaset ve yönetim şartlarına uyarlanabilirliğini ortaya koymaktır. Yani kıymetli hocamız diyor ki İslam devlet yönetimi, İslam hukuk sistemini bugünkü anlayışların içerisine de kendini ve aslını bozmadan entegre edip bir yönetim anlayışı oluşturulabilir diyor kitabında kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostları. Efendim bir diğer çalışması kıymetli hocamızın İslam'da ticaret ahlakı. Bu da önemli bir çalışma. Bugün en fazla ihtiyaç duyulan erdemli, ahlaklı ve güvenilir iş adamları. Altınoluk dergisinin bundan birkaç ay önceki kapağında güven biterse diye bir yazısı vardı, sloganı vardı, manşeti vardı. Evet, doğru, güven biterse her alanda aslında insan ilişkilerinde, ticari hayatta, aile hayatında, iş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde en önemli bizi bir arada tutan, adeta çimentomuz olan ve ayakta tutan önemli husus güven meselesidir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde de eğer güven kalmadıysa, kalmıyor ise o zaman o ilişkiden söz etmek mümkün değildir ki bu ticarette de böyledir. Ticaret ahlakında en önemli husus karşılıklı güvendir. Ortaklık ilişkilerinde de böyle. Ya da bir en basit anlamında bir pazardan, bir esnaftan bir alışveriş yaparken eğer güven probleminiz varsa, yani torbanızın, poşetinizin altına çürüklerini, üstüne sağlamlarını koyarak size bir alışveriş yapıyorsa ya da tezgahına koyduğu domateslerin çürüklerini, elmaların çürüklerini arkaya, ön tarafa sağlamlarını koyarak müşteriyi aldatıyorsa o zaman bu güvenden bahsedilemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel hayatında biliyorsunuz Efendimiz bir gün pazara gidiyor ve şöyle bir elini buğday çuvalının içine daldırıyor ve bakıyor ki alt taraflar ıslak. Yani tartı yapılırken ağır gelsin diye. Efendimiz diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şerifini buyuruyor. Yani ticarette en önemli şey güven meselesidir ve erdemlilik özellikleri, ahlaki özelliklerdir. Hocamız da İslam'da ticaret ahlakı başlığı altında bir kitap kaleme almış. Diyor ki bir düşünme ve yaşama biçimi olan İslam dini fert ve toplum hayatını kuşatırken bir yandan bireyin inanç çerçevesini çizmiş, diğer yandan da bu çerçeve sınırları içerisinde ferdin hayat biçimini tayin etmiştir. Bu anlamda fert insanın kültürel ve sosyoekonomik yaşantısının altyapısını oluşturma noktasında hakkaniyet ve karşılıklı hak ve hukuka saygılı olmak, dolayısıyla batıl ve haksız kazanç yollarından ve zalimane tutum ve davranışlardan sakınmak gibi evrensel ilke ve normlar da ortaya koymuştur. Bu eserde Müslüman ticaret erbabının hem ticari hayatının kazançlı bir şekilde devamının hem de uhrevi hayatına yönelik yatırımlarda bulunmasını sağlayacak ahlaki prensipler İslam'ın temel dinamikleri referans alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslam'da Ticaret Ahlakı isimli kitabında kıymetli hocamız. Biraz tabii kitabın muhtevalarına baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz bir akademik üslup da görüyoruz. Konuların tasnifinden ve başlıklarından bunu anlıyoruz. Gerçekten derli toplu nasıl bir ticaret insanı olmak gerekir? Akitler nasıl yapılması gerekir? Anlaşmalar nasıl yapılması gerekir? Karşılıklı davranışların birbirlerine hak geçmeden nasıl olması gerekir? Bunların hepsini hocamız tek tek bu kitabın sayfalarında anlatmış. Gerçekten ticaret yapmak demek, insanın sadece ve sadece para kazanma hırsıyla ortaya çıkıp ne şekilde olursa olsun para kazanmalıyım düşüncesini taşımak demek değildir. Bugün insanlar hırs adına para kazanayım diye her türlü, affedersiniz, yalanı da söyleyebiliyor bir kısım insan maalesef. Ondan sonra kötü örnekler tabii örnek değil, hep iyi örnek vermek lazım ama bunları da bilmek gerekiyor. Çok iyi tüccarlar var, çok ahlaklı, çok güvenilir tacirler olmakla beraber öte yandan ticaret yapayım diye, biraz daha fazla kazanayım diye yalan katan, sözüne yalan katan, malına hile katan, malını olduğundan fazla gösteren, öven insan karakterlerini de görmüş oluyoruz. Onun için şeffaf olmak ve malın hiçbir şekilde gizli kalacak bir yönü kalmayacak şekilde muhataba anlatmak ve ticareti de Allah için yapmak gerekir sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim Mehmet Edip Beki abimizin de güzel bir çalışması var. Bu çalışmayı da aslında farklı kitaplar da var. Şöyle baktığımda burada Mehmet Edip Beki'nin hayatını anlattığı biyografik bölümünde birkaç, dört tane kitaptan bahsediyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yanılmışım, Babam Haklıymış ismini taşıyan bu kitap. Dilerseniz bu kitabı da önümüzdeki haftaya bırakalım. İnşallah o zaman anlatalım. Ve tabii ki diğer kitaplarımızda inşallah her daim olduğu gibi Kitap Dünyası programında sizlerle buluşmaya devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da okuma kültürümüze katkı sağlama anlamında her hafta siz değerli dostlarımızla buluşmaya gayret gösteriyoruz. Ve Erkam Radyo'nun klasik programlarından bir tanesi olduğuna inandığımız, yani şu anlamda radyonun kuruluşundan bugüne kadar devam eden bir program olması hasebiyle dinleyici kardeşlerimizden zaman zaman güzel tepkiler alıyoruz. Dinleyen büyüklerimiz oluyor. Onlara da saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Kitap Dünyası programı okuma dünyanıza bir anahtar vazifesi görüyor ise ve bizi, sizi, en başta kendimizi tabii ki okumaya şevklendirip okumaya istikametlendiriyor ise kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Öyle hissediyoruz. Şu gök kubbede hoş bir sada bırakma gayreti ve cehdi ile bu programları yapıyoruz. İnşallah umarız gönüllerimize, gönüllerinize bir güzel kelime dahi düşürebiliyor isek ne mutlu bize diyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah bu minval üzere programımız sizlerle her hafta cumartesi günü Erkam Radyo'nun bize vermiş olduğu bu güzel fırsat vasıtasıyla sizlere ulaşıyor. Umarım her daim faydalı olur, faydalı olma yönünde gayretlerimiz olur. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle sevgili dostlar. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.